Ayrım 17. Sayfa 82. Dünyanın bu şekilde kavranmasını Foucault'ta Heidegger gibi temsil etme ya da temsil etmek olarak adlandırır. Klasik çağda ve klasik çağda verili olan şeylerin tümü temsil etmek için veriliydi. Temsil etme kendisiyle arasında mesafe koyar. İkiye ayrılır ve kendine yansır. Temsil etmenin resimdeki en iyi sergilenişi Foucault, Velasquez in Meninas adlı tablosunda (parantez 1600 1656) bulur. Bu tabloda ressam seyirciye dönük bir durumda temsil edilmiştir. Gerçek modeller yani İspanya kral ve kraliçesi atölyenin ucundaki bir aynaya yansıyan görüntüleri yoluyla dolaylı olarak gösterilmektedir. Foucault burada temsil etmenin simgesini bulur. Konunun mesafeli tutulduğu bir bilgi. Bu tablonun temsil etmenin temsil edilişi olduğu da söylenebilir. Yani temsil etme neyin etrafında dönüyorsa onu görünmez kalması gerektiren bir bilgi biçimi. Ve temsil edilen bütün kişiler arasında en az özen gösterilenler kral ve kraliçedir. Ama temel bir görünmezliğe çekildikleri ölçüde bütün temsil edilişi kendi etraflarında düzenlemektedirler. Yüz yüze gelinen onlardır. Kendilerine doğru dönülen onlardır. Ve bayram giysili prenses onların gözünde görünür. Kral ve kraliçe temsil edilişin konusudurlar. Ama temsil edilemezler. 19. yüzyılın başından itibaren ortaya çıkacak olan yeni epistemik alanın doğuşuyla birlikte ortadan yok olacak olan da insanın bu mesafelendirilmesidir. Daha 1800'de dizgeden tarihe doğru bir dönüşüm olur. Dizgenin yerine tarihi, dünyanın mekansal temsil edilişinin yerine çizgisel evrim gelirken, insan da bilgi konusu olarak ortaya çıkıverir. 19. yüzyıldan itibaren tarih, üretimin çözümlenmesinde, organik varlıkların çözümlenmesinde ve dil gruplarının çözümlenmesinde kendi yasalarını dayatacaktır. Kısacası, tıpkı birbirini izleyen özdeşlik ve farklılıkların yolunu dizgenin açması gibi tarih de analojik örgütlenmelere yer vermektedir. 1775'ten 1825'e kadar uzanan bu olayın bütünündeki iki evre ayırt edilebilir. İlk evrede yani 1775-1800 arasında deney alanlarının varlık biçimleri değişmez. Ama ikinci evrede sözcükler, varlıklar ve zenginlikler klasik epistemeyi temsil eden dünya ile bağdaşmaz olan bir varlık biçimi kazanırlar. Filolog Bob, biyolog Cuvier ve ekonomist Ricardo klasik episteme biçimlerini paramparça ederler. Dil, yaşam ve emek, değişmez bir tablonun unsurları olarak değerlendirilmekten çıkar. Kendi tarihsellikleri olan özel alanlar haline gelirler. Her sahada yeni bir dinamizm başlar. Biyolojide işlev organdan önce gelir. Dil etimolojiye ve kökler evrimine saldırır. Tıpkı ekonominin mal dolaşımını üretim süreci terimleriyle araştırması gibi. Böylesi bir arkeolojik dönüşüm hareketi içinde insan hem bir bilgi nesnesi hem de bilginin öznesi olarak muğlak bir konumda ortaya çıkar. Böylelikle insan Velasquez'in tablosundaki boş yerinden çıkıverir. Dışlanmış, mesafeli tutulmuş kral iken her yerde mevcut bir varlık haline gelir. Dünyanın merkezinde yerini alır. Artık tarih ve antropoloji birbirlerine bağlıdırlar. Tarih, parantez, emek, üretim, birikim ve gerçek maliyetlerin büyümesi, ancak bir doğal varlık olarak insanın sonlu olması ölçüsünde vardır. Klasik episteme, insana has, özgül bir alanı belirlemeye çalışmıyordu. Oysa modern episteme kelimenin tam anlamıyla antropolojiktir. Modern episteme de insan bilginin hem öznesi hem de nesnesidir. İnsanın sonluluğu modernliğin özünü teşkil eder. Sonluluk sonsuz bir şekilde kendine göndererek düşünüldüğü gün kültürümüz modernliğimizi tanıyabilmemizi sağlayan eşiği aşmış oldu. Rönesans'taki hümanizm ve klasiklerin rasyonalizmi kuşkusuz insanla uğraştılar. Ona ayrıcalıklı bir yer verdiler ama onu hiçbir zaman düşünmediler. 18. yüzyıldan evvel insanın var olmadığı söylenebilir. Çünkü klasik düşünceye göre temsil edilmesi mümkün olan insan, tablodaki temsil edilişin birbirine girmiş hatlarını bir şekilde düğümleyen insan, böylesi bir insan hiçbir zaman mevcut değildir. 18. yüzyılda insanın doğasının araştırıldığı doğrudur. Ama o zaman incelenen şey hatırlama, muhayyile ve hafıza gibi bilgiyi olanaklı kılan temsil etme biçimleriydi. Ama modern episteme insanın soluluğu üzerine bir çözümlemenin oluşumuna tanık olduğundan beri söz konusu olan şey bilginin koşullarını bilgi içinde verili olan deneysel içeriklerden yola çıkarak gün ışığına çıkarmaktır. Bu içeriklerin yerleri insanın içinde ya da dışında tespit edilebilir. Bu pek önemli değildir. Burada en önemli yer insanın doğasının değil, yoğun bir gerçeklik ve olanaklı olan her bilginin egemen öznesi olarak insana verilmektedir. Klasik epistemede insan kavramı yokken modern epistemede insan kavramı aksine fazla yer işgal etmeye başlamıştır. Çünkü bu yeni bilgi düzenlemesi sonluluğunu bütün bilgilerin ekseni olan insanın kendisinin de epistemeler kortejindeki geçici bir kişilik olduğunu unutmaktadır. Üstelik insan çelişkili bir varlıktır. Tuhaf bir ampliko, transendental ikilidir. Yerine getirilmesi olanaksız bir koşuldur bu. Çünkü insan hiçbir zaman benzerlerinden kurtulamayacaktır ve eninde sonunda suyun sınırında kuma çizilmiş bir çehre gibi bir gün silinip gidebilecek ölümlü bir varlık olarak kalmaktadır. 3. Epistemolojik şizofreni. Michael Foucault'un bu baş eserinin çok yoğun bu özeti bize ne öğretebilir? Arkeolojik yöntemdeki farklı epistemeler üzerinde bu kadar durmamın nedeni, bunların bazıları için çok katı olsa da yer altındaki kaymaları, Batı düşüncesinin farklı dönemlerdeki duraklamalarını açığa vurmasıdır. Bu bence Batı dışı uygarlıklar için can alıcı önemli bir noktadır. Çünkü bu uygarlıkların çoğu tinsel alanlarda vardıkları inanılmaz bütünlüğe rağmen düşüncedeki bu sarsıntıları yaşamamışlardır. İşin aslı ne klasik çağ, ne eleştirel çağ, ne de modern zamanları yaşamışlardır. Başkalarının kefaletiyle bunlara maruz kalmışlardır. Modernlik insanlık tarihinde kendi türünde eşi bulunmaz müthiş bir sürecin sonu olmuştur. Batı uygarlığı 2000 ila 2500 yıllık parantez İslamiyet öncesi 10. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar bir durgunluktan sonra Levi-Strauss'un deyişiyle genişliği, evrenselliği ve sonuçların önemiyle vaktiyle ancak neolitik devrimin sunmuş olduğunu eşlerde bir sanayi devriminin merkezi olarak birdenbire ortaya çıkmıştır. İnsanın doğayla olan ilişkilerinden niteliksel değişimlere, kendilerinden sonra başka alt üst oluşları da olanaklı kılan değişimlere yol açan inanılmaz bir devrimdir bu. Katalizör maddeler tarafından harekete geçirilmiş zincirleme bir tepki görüntüsü. İnsanlık tarihinde şimdiye değin sadece ve sadece iki kez tekrarlanmış olan bu süreci açıklamaya olanak verir. Neolitik devrim çoktandır tüm insanlığa mal olmuşken, Batı'nın kültürel çağından çıkan ve henüz taze olan sanayi devrimi diğer kültürler tarafından dünyadaki yeni varoluş biçimlerini oluşturacak derecede bilinçli olarak benimsenmiştir. Benimsenmemiştir. Üstelik bu devrim gerek yaşam tarzlarında yol açtığı dönüşümler, gerek kafalarda ve gerçekliği kavrama biçimimizdeki yarattığı mutasyonlarla tüm nitelikleriyle istisnai bir olay sunmaktadır. 19. yüzyılın ortalarına doğru Batı dışı uygarlıklar modern zamanların bu yeni canavarıyla karşı karşıya gelmek durumunda kaldıklarında canavar yayılmasının doruk noktasına varmış ve epistemolojik mutasyonlarının çoğunu yaşamıştı. Dizgi analojinin yerini almıştı ve sırası geldiğinde onun yerini de tarih aldı. Bu durumda Batı dışı uygarlıkların önünde ambalajı çok iyi yapılmış bir insan bilimleri paketi vardı. Bu pakette antropoloji hüküm sürüyordu ve insanın temel boyutunu tarihsellik oluşturuyordu. Bu yeni dünyayı tanımak için eski uygarlıkların elindeki yegane epistemolojik silah, klasik dönem öncesi episteme tarzındaydı. Dünyanın ve varlık bilgisinin en üstün ilkelerinin hala analoji, sempati, küçük evrenle büyük evren arasındaki sihirli ilişkiler şeylerle varlıklar arasında gizli uyumlar ve yorumsama olduğu modernlik öncesi ve Galileo öncesi bir dünyada yaşıyorlardı. O zaman da bütün yanlış anlamalar, bütün yanılgılar ve bütün sayıklamalar olanaklıydı. Ve kaçınılmaz olarak olup biten de bu oldu. Üçüncü dünyayı Batı ile günümüzde de karşı karşıya bırakan paradigma çatışmasında varılan evrede iki epistemenin çakışarak birbirlerine karşılıklı bozdukları bir ara durum olmuştur. Epistemeler arası çelişkili bir durum ortaya çıkmıştır ve bu durum verili bir zamanda ve bir kültürde her tür bilgi olanağının koşullarını tanımlayan tek bir episteme olur diyen Foucault'un yekpare taş görüşüne ters düşmektedir. Bunun aksine acılı tecrübemizin gösterdiği gibi epistemeler her ne kadar onları birbirlerinden ayırt eden süreksizlikler sayesinde ortak ölçüye ölçülenemez bir ve heterojen olsalar bile yine de verili bir dönemde birbirini dışlayan yekpare taş blokları değildirler. Birlikte var olabilirler, hatta birbirlerini biçimsizleştirebilirler. Böylelikle epistemede gecikme dönemleri yaşanabilir. Bu dönemlerde arkaik bir epistemenin savunucuları, dünyanın yeni bir şekilde kavramlaştırılmasının öncüleriyle çatışırlar. Örneğin 17. yüzyılda boşluk konusunda Pascal'ı Noel Baba'nın karşısına çıkaran tartışma, Pascal'ın getirdiği eleştirel doğrultusunda klasik epistemenin yönlendirici ilkelerine yani çözümleme ve eleştiriye bağımlıydılar. Oysa Noel Baba animist ve analojik açılardan esinlenerek söylediklerini mizaçlar ve dört unsur doktrini üzerine temellendirmişti. İki heterojen epistemenin tek bir kişinin içinde etkinlik göstererek onu körleştirdiği ve eleştirel yetisinin felçe uğrattığı özel bir durumla da karşı karşıya kalabiliriz. Üçüncü dünyadaki birçok düşünürün entelektüel tutumlarının durumu da budur. Burada episteme mekanları farklılaşmışlardır. Varlığın niteliksel olarak çeşitlenmiş algılama alanlarında yerleşmişlerdir. Ruh ve ona eşlik eden görüntülerin sihirli yığını, bir de kavramın çileci yoksulluğunda indirgenmiş olan zihinsel faaliyet. Latin Amerikalı entelektüellerde bu epistemolojik şizofreniyi belirginleştiren Octavio Paz şöyle diyor. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Bob. B. O. P. P. Queer. C. U. V. I. E. R. Ricardo. R. I. C. A. R. D. O. Octavio Paz. O C T A V I O P A Z.